Ayrım 36, 5. Kadın, Henning Mankell, sayfa 434. 35. Bölüm. Bir kalça kemiği bulmuşlardı, hepsi bu kadardı. İskeletten geri kalanların bulunması birkaç saatlerini daha aldı. O gün buz gibi bir rüzgar esiyordu. Kalça kemiğini plastik bir örtünün üstüne koymuşlardı. 20 metrekarelik bir alanı kazmışlar ve kalça kemiğini toprağın yüzeyine yakın bir yerde bulmuşlardı. Doktor gelip kemiği inceledi. Doğal olarak bunun bir insan kemiği olduğunun dışında başka bir şey söylemedi. Ne var ki Wallander'in daha başka bir onaya da gereksinimi yoktu. Artık bu kemiğin Krista Habermann'a ait olduğuna ilişkin içinde en küçük bir kuşku bile kalmamıştı. Kazmayı sürdürmeleri gerekiyordu. Bu şekilde belki de Habermann'ın cesedinin geri kalan bölümünü bulabilirler ve böylelikle nasıl öldürüldüğünü de anlayabilirlerdi. Wallander o bitmek tükenmek bilmeyen günün sonuna doğru kendini çok yalnız ve yorgun hissetti. Haklı çıkmasına neşelenememişti. İlgilenmemeyi yeğlediği bir korku filmi izliyormuş gibi hissediyordu kendini. Carl Henrik Bergstrand'ın kendilerine söyleyeceklerini son derece gergin bir şekilde beklemişti. Kazma işlemini yapan Hanson ve diğer bir polis memuruyla birlikte çamurların içinde 2 saat kalmış, Hanson'a Malmö'de olanları anlattıktan sonra da karakola geri dönmüştü. Karakola dönünce de karakolda olan tüm meslektaşlarını odasına çağırmış ve onlara olanları anlatmıştı. Artık faks makinesinden gelecek olan kağıdı beklemekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. Toplantı odasında oturmuş beklerlerken Hanson aradı ve incik kemiğini de bulduklarını haber verdi. Masanın çevresindeki tedirginlik gittikçe artıyordu. Çamurların arasından çıkacak kafatasını beklemeye başladılar. Uzun bir gündü. Sonbaharın ilk fırtınası Skyne'de kendini göstermeye başlamıştı. Karakolun dışındaki otoparkta sonbahar yaprakları sağa sola uçuşuyordu. Soruşturma grubu olarak konuşacak bir şeyleri olmamasına karşın yine de toplantı odasında oturmayı sürdürdüler. Hepsinin masasında yapılması gereken birçok iş vardı ama Wallander güçlerini toplamaları için o anda birlikte olmaları gerektiğini düşünüyordu. Eğer Malmö'den gelecek olan haber beklediği türde bir haber olursa, o zaman çok kısa zamanda çok fazla şeyi birden yapmaları gerekecekti. Zaten bu yüzden de arkadaşlarının biraz oturup dinlenmelerini istemişti. Birch telefon ederek Hedwig Taxel'in Margareta Neistat hakkında hiçbir şey bilmediğini haber verdi. Katerina'nın annesi kızının bir süre trenlerde garsonluk yaptığını söylemeyi nasıl unuttuğunu, anlamadığını da söylemişti. Birch kadının doğru söylediğini düşünüyordu. Martinson evine telefon etmek için sürekli olarak toplantı odasından çıkıyordu. Wallander de bu arada Höglund'la konuşuyordu. Höglund Therese'nin kendini toparlamaya başladığını düşünüyordu. Martinson artık istifa etmekten söz etmez olmuştu. Cinayetlerin araştırılması demek insanın tüm yaşamını beklemeye alması demekti. Öğleden sonra saat 4'te Hanson arayarak bir orta parmak bulduklarını haber verdi. Kısa bir süre sonra yeniden arayarak kafatasını bulduklarını söyledi. Wallander ona isterse eve gidebileceğini söyleyince Hanson bir süre daha orada kalmak istediğini belirtti. Wallander arkadaşlarını aldığı son haberi açıkladığında odanın içinde buz gibi hava esmişti. Svetberg aceleyle yarısını yediği sandviçi masanın üstüne bırakırken yüzünü buruşturdu. Wallander daha önce de böylesi bir deneyimi yaşamıştı. Kafatası olmayan bir iskeletin pek bir anlamı olmazdı. Kafatası olduktan sonra bu söz konusu kişinin bir zamanlar var olduğunu düşünmek daha kolay oluyordu. Bu gergin havada ekibin üyeleri masanın çevresinde taş gibi oturuyorlardı. Zaman zaman kendi aralarında konuşuyorlardı. Soru soruyorlar, sorularına yanıt veriliyor, kafalarına takılan bir şeyi açıklığa kavuşturuyorlar, sonra da odanın içine derin bir sessizlik kaplıyordu. Svetberg Sven Stavik konusunu açtı. Erikson garip bir adam olmalı. Önce Polonyalı bir kadını ayartarak onun Skyne'ye gelmesini sağlıyor. Ona kim bilir ne tür sözler verdi. Belki de evlenme sözü vermiştir veya zenginlik. Galericinin prensesi olma şansını. Sonra da kadını öldürüveriyor. Ama bir ayağını çukurda hissetmeye başladığındaysa Jämtland'daki bir kiliseye parasının bir bölümünü miras bırakıveriyor. Yazdığı şiirleri okudum dedi Martinson. Zaman zaman duyarlı bir kişilik sergilediği yatsınamaz.
Hayvanlar için ama dedi Höglund. Kuşlar için, insanlar için değil.
Wallander boş köpek kulübesini anımsamıştı. Kulübenin ne zamandan beri boş olduğunu merak ettiğini söyleyince Hamren telefonu kaparak Sven Tyren'i aradı ve aradıkları yanıtı aldılar. Erikson'un köpeği Erikson öldürülmeden birkaç hafta önce kulübede ölü bulunmuştu. Tyren'e bunu karısı söylemişti. O da postacıdan öğrenmişti. Wallander havlamaması için birinin köpeği öldürmüş olabileceğini düşünüyordu. Ve aradıkları kişi de bu söz konusu kişiydi. Bir açıklama daha açıklığa kavuşmuştu. Ama yine de resmin çerçevesi tamamlanmamıştı. Henüz bulanık olan birçok yer vardı. Saat 16.30'da Wallander Malmö'yü aradı. Bergstrand telefona geldi. Wallander'in istediği isimlerle diğer bilgiyi kısa bir süre sonra fakslayabileceklerdi. Beklemeyi sürdürdüler. Bir gazeteci telefon ederek Erikson'un çiftliğinde ne aradıklarını sordu. Wallander gazeteciyi araştırmalarında somut bir ilerleme kaydettiklerini ama bu aşamada ayrıntıları veremeyeceklerini söyledi. Elinden geldiğince dostça davranmaya çalışmıştı. Şef Holgersson da yanlarındaydı. Daha sonra da Akeson'la birlikte Lödinge'ye gitmişti. Eski şefleri Björk'ün tersine Holgersson pek konuşkan değildi. Aslında birbirlerine hiç benzemiyorlardı. Björk olsaydı büyük olasılıkla Ulusal Polis Teşkilatı'ndan gelen en son yazılan şikayet edecek ve bunu ellerindeki araştırmayla bir şekilde bağlayabilecekti. Oysa Lisa Holgersson ondan çok farklıydı. Wallander her ikisinin de kendi yöntemleri ve kişilikleri içinde iyi olduklarını geçirdi içinden. Hamden bulmaca çözüyor. Svedberg kel kafasında saç olup olmadığını araştırıyor ve Höglund da gözleri kapalı oturuyordu. Wallander de ara sıra yerinden kalkarak holde yürüyordu. Çok yorgundu. Katarina Taksel'in neden annesini aramadığını merak ediyordu. Acaba onu aramaya başlamalı mıydılar? Katarina'nın yanındaki kadını ürkütmek istemiyordu. Toplantı odasının telefonunun çaldığını duyunca koşar adımlarla içeri girip kapının yanında durdu. Telefonu Svedberg açmıştı. Wallander Svedberg'e bakarak Malmö mü dedi. Svedberg başını hayır dercesine salladı. Arayan Hanson'du. Bu kez bir kaburga kemiği bulmuşlar dedi Svedberg telefonu kapatırken. Her kemik bulduklarında buraya telefon edip haber vermeleri mi gerekiyor? Wallander yerine geçip oturdu. Telefon yeniden çaldı. Svedberg ahizeyi kaldırdı. Kısa bir süre dinledikten sonra ahizeyi Wallander'a uzattı.
Birkaç dakika sonra faks elinizde olacak dedi Bergstrand. Sanırım istediğiniz tüm bilgiyi bulduk.
O zaman size teşekkür ederim dedi Wallander. Eğer başka bir şeye gereksinmemiz olursa sizi ararım.
Arayacağınızdan eminim dedi Bergstrand. Sizin hemen pes eden biri olduğunuzu sanmıyorum.
Faks makinesinin çevresinde toplandılar. Birkaç dakika sonra sayfalar makineden çıkmaya başladı. Wallander düşündüğünden daha çok isim olduğunu fark etti. Mesaj bitince herkes için bir kopya çıkardı. Daha sonra da yeniden toplantı odasına dönerek sessizlik içinde gelen evrakı incelemeye başladılar. Wallander 32 isimden 17'sinin kadın olduğunu saptamıştı. Hiçbirini tanımıyordu. Çalışma saatleriyle vardiyaların listesi bitmek bilmiyordu. Margareta Nystedt'in adının yazılı olmadığı haftayı buluncaya değin uzun bir süre geçti. Katarina Taksel'in garson olarak çalıştığı günlerde 11 kadın kondüktör çalışmıştı. Bir an için Wallander güçsüzlüğünün geri döndüğünü sandı. Sonra da kendini toplayarak kalemiyle masaya vurdu. Bu listede birçok kişinin adı var dedi. 11 kadın kondüktörün üstünde yoğunlaşmalıyız. Listedekileri tanıyan var mı? Herkes başını önündeki sayfalara eğdi. Hiçbiri listedekileri anımsamamıştı. Wallander Hanson'un yokluğunu hissediyordu. Belleği kuvvetli olan tek kişi oydu. Malmö'lü dedektiflerden birine listenin bir kopyasını çıkarmasını ve bunu arabayla Hanson'a ulaştırmasını söyledi. ''Hadi şimdi çalışmaya başlayalım.'' dedi dedektif odadan çıkarken. ''11 kadın. Her birini teker teker incelemeliyiz. Bu araştırmayla ilgili bir ilişki bulmayı ümit ediyorum. Kadınları bölüşelim ve hemen işe koyulalım. Uzun bir gece olacak.'' İsimleri bölüştüler. Wallander sonunda çalışmaya başladıklarına seviniyordu. Saat 23'e gelirken Wallander yeniden düş kırıklığına kapıldı. Listeden yalnızca iki kişiyi çıkarmıştılar onca saatten beri. Bunlardan biri Erikson'un cesedini bulmalarından uzun bir süre önce bir trafik kazasında ölmüştü. Diğeri ise Malmö'ye masabaşı görevlerinden birine tayin edilmişti. Bergstrand yaptıkları hatayı fark ederek Wallander'i zaman kaybetmeden aradı. Kesişen noktaları arıyorlardı ama henüz bulamamışlardı. Höglund Wallander'in odasına gitti.
''Şunu ne yapayım?'' diye sordu elindeki kağıdı sallayarak.
''Kim o?''
''Anneli Olson. 39 yaşında, evli ve 4 çocuk sahibi. Rahip olan kocasıyla Angelholm'da oturuyor. Aşırı dindar. Trenlerde çalışıyor. Ailesine bakıyor ve geri kalan zamanını da el işiyle geçiriyor. ''Bu kadını ne yapayım? Son bir ay içinde 3 erkeği öldürüp öldürmediğini mi sorayım? Ya da Katarina Taksel'le yeni doğan bebeğinin nerede olduğunu mu sorayım ona?''
''Onu bir kenara bırak.'' dedi Wallander. ''Bu da doğru yöne atılmış bir adım sayılır.'' Rüzgar ve yağmur çalışmalarını olanaksız kılınca Hanson Lödinge'den geri gelmişti. Wallander'e ertesi sabahtan itibaren daha fazla elemana gereksinimi olduğunu söyledi. Sonra da geri kalan 8 kadınla ilgilenmeye koyuldu. Wallander hiç olmazsa üstünü değiştirmesi için onu eve göndermeye çalıştı. Ama Hanson bunu kabul etmedi. Wallander onun yağmur altında Krista Habermann'ın cesedini arama işleminden kendini arındırmak istediğini hissetmişti. Saat 23.30'a yaklaşırken Wallander telefonda Vedin adındaki kadın kondüktörün bir akrabasının izini bulmaya çalışıyordu. Son bir yıl içinde kadın kondüktör tam 5 kez taşınmıştı. Kötü bir boşanma deneyimi yaşadığından sürekli olarak hastalık izni alıp durmuştu. Martinson kapının önünde belirdiğinde Wallander bilinmeyen numaraları aramak üzereydi. Wallander Martinson'un yüzünden önemli bir şeyin olduğunu fark edince ahizeyi hemen yerine koydu.
''Galiba onu buldum.'' dedi Martinson alçak bir sesle. ''Yvonne Ander.''
''Onun aradığımız kişi olduğunu nereden biliyorsun?''
''Burada, Yistat'ta oturuyor, Liregatan'da.''
''Başka?''
''Birçok açıdan garip biri. Bu araştırma gibi anlaşılması zor biri ama ilgimizi çekecek bir geçmişi var. Bir zamanlar hem yardımcı hasta bakıcı olarak hem de ambulanslarda çalışmış.''
Wallander bir an hiçbir şey söylemeden arkadaşına baktı, sonra da yerinden fırladı. ''Diğerlerine haber ver.'' dedi. ''Hadi hemen şimdi.'' Birkaç dakika sonra toplantı odasında toplanmışlardı.
''Galiba Martinson onu buldu.'' dedi Wallander. ''Burada, Yistat'ta oturuyor.''
Martinson, Yvonne Ander'le ilgili bulabildiklerini arkadaşlarına anlatmaya koyuldu.
''47 yaşında.'' diye söze başladı. ''Stockholm'da doğmuş ve 15 yıl önce de buraya, Skåne'ye gelmiş. İlk birkaç yılı Malmö'de geçirmiş, sonra Yistat'a taşınmış.'' Son 10 yıl boyunca İsveç tren yollarında çalışmış ama daha önce gençliğinde yardımcı hasta bakıcı olmak için kurslara katılmış ve uzun yıllarda sağlık sektöründe çalışmış. Ayrıca ambulanslarda da çalışmış ve uzun bir sürede hasta bakıcı olarak görev yapmış.
Peki o süre içinde ne yapmış diye sordu Wallander.
Büyük boşluklar var.
Evli mi?
Bekar.
Boşanmış mı?
Hiç çocuğu yok, evlendiğini sanmıyorum. Ama trenlerde çalıştığı dönem, Katarina Taksel'in de çalıştığı dönem.
Martinson not defterinden okuyordu, defteri masanın üstüne bıraktı.
Bir şey daha var, İsveç tren yollarının Malmö'deki sosyal tesislerinde faalmiş. Bu tesislere giden birçok kişi olduğuna eminim. Ama ilgimi en çok çeken şey de Yvonne Ander'in ağırlıklarla ilgilenmesi oldu.
Odanın içinde derin bir sessizlik olmuştu.
''Yvonne Ander'in güçlü olduğunu düşünüyorum.'' diye sürdürdü konuşmasını Martinson. ''Ve biz de fiziksel açıdan güçlü bir kadını aramıyor muyuz?''
Wallander'e ben kararını vermişti. ''Şimdilik diğer isimleri bir kenara bırakalım ve Yvonne Ander üstünde yoğunlaşalım. Bir kez daha bize bulgularını anlat ama daha yavaş.'' Martinson az önce anlattıklarını bir kez daha yineledi. Kafalarında yeni yeni sorular oluşmuştu. Yanıtların birçoğu hala belirsizdi. Wallander saatine baktı. Gece yarısına yaklaşıyordu.
''Onunla bu gece konuşmadıyız.''
''Tabii, eğer çalışmıyorsa.'' dedi Höglund. ''Ara sıra gece trenlerinde de çalışıyor. Diğer kondüktörler gündüz ya da gece trenlerinde çalışıyorlar. Asla ikisinde değil.''
''Ya evindedir ya da değildir.'' dedi Wallander.
Onunla tam olarak ne konuşacağız?
Bu soruyu Hamren sormuştu. Aslında sormakta da haksız değildi. Bence Katarina Taksel'in orada olma olasılığı çok kuvvetli dedi Wallander. Eğer değilse bunu bir bahane olarak da kullanabiliriz. Annesi merak içinde. Konuşmaya bununla başlayabiliriz. Onu suçlayacak bir delil yok elimizde. Hiçbir şey yok. Ama ben bazı parmak izleri almak istiyorum.
Tüm ekibi oraya gönderemeyiz dedi Svedberg.
Wallander Höglund'a bakarak başını salladı. İkimiz gitsek iyi olacak. Bir arabada bizi izler bir şey olursa diye.
Ne gibi bir şey diye sordu Martinson.
Bilmiyorum.
Bu biraz sorumsuzca davranış değil mi dedi Svedberg. Kadının cinayete karıştığından kuşkulanıyoruz.
Silahlı olacağız dedi Wallander.
Konuşmaları dağıtım servisinden birinin kapıyı vurmasıyla kesildi.
Londra'daki doktordan bir mesaj geldi dedi görevli. Bulduğumuz iskelet parçaları üzerinde bir ön araştırma yapmış. Bu parçaların bir kadına ait olduğunu düşünüyor. Ve bu parçalar uzun bir süreden beri de toprağın altındaymış.
Evet bunu biliyorduk zaten dedi Wallander. 27 yıllık bir cinayeti çözmek üzereyiz. Görevli odadan çıktı. Herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyorum dedi Wallander.
Ya taksel orada değilse kadına ne diyeceğiz? Ne de olsa gece yarısı kadının evine gitmeyi düşünüyoruz.
Katarina'nın orada olup olmadığını soracağız dedi Wallander. Onu arıyoruz hepsi bu.
Ya kadın evde değilse?
Wallander bunları düşünmek istemiyordu. O zaman içeri gireceğiz ve bizi izleyen polisler de kadının eve gelip gelmediğini denetleyecekler. Bu arada sizlerin burada kalıp beklemenizi istiyorum. Saatin çok geç olduğunu biliyorum ama bu akşam böyle.
Kimse bu sözlere karşı çıkmadı. Saatler gece yarısını geçerken karakoldan çıktılar. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu.
Wallander Höglund'un arabasına bindi. Martinson da Svedberg de başka bir arabaya atlayarak onları izlemeye koyuldular. Lee Regatta'nın Yeastland'ın hemen ortasındaydı. Arabalarını bir blok ötede park ettiler. Sokaklar oldukça tenhaydı. Polis devriye arabalarından biri yanlarından geçti. Wallander oluşturulması tartışılan yeni komando birliklerinin polisin görevini üstlenip üstlenmeyeceklerini geçirdi içinden. Yvonne Ander yapımında tahta ve tuğla kullanılmış bir binada oturuyordu. 3 katın ortasındaydı dairesi. Evinin kapısı sokağa bakıyordu. Sol taraftaki pencerelerden birinden gelen ışığın dışında tüm bina karanlıklar içindeydi.
Ya uyuyor ya da evde değil dedi Wallander ama onun evde olduğunu varsaymalıyız.
Rüzgar olanca hızıyla esiyordu.
Bu aradığımız katil mi sence diye sordu Höglund.
Wallander çok üşüyordu. Buraya bir kadını yakalamaya gelmemişler miydi?
Evet diye karşılık verdi. Bence o.
Karşı kaldırıma geçtiler. Sol taraflarında Martinson'la Svedberg'in arabası duruyordu. Farları söndürmüşlerdi. Höglund zili çaldı. Wallander kulağını kapıya dayadı. İçeriden gelen zilin sesini duydu. Gergin bir şekilde beklediler. Genç kadına bakarak zili bir kez daha çalmasını işaret etti. Kapı açılmadı. 3. kez denediler ama kapı yine açılmadı.
''Sence hala uyuyor mu?'' diye sordu Höglund.
''Hayır'' dedi Wallander. ''Bence evde yok.'' Kapıyı açmayı denedi. Kilitliydi. Caddeye çıkarak arabaya doğru elini salladı. Martinson arabadan inerek yanına geldi. Kuvvet kullanmadan kilitli kapıları açmakta üstüne yoktu. El feneriyle alet çantasını da yanına almıştı. Martinson kapıyı açmaya çalışırken Wallander feneri tutuyordu. Kapıyı açması 10 dakikadan fazla sürmüştü. Sonunda kapı açıldı. Martinson feneri alıp arabaya geri döndü. Wallander çevresine bakındı. Kimseler yoktu. Höglund'la birlikte içeri girdiler. Durup sessizliği dinlediler. Koridorda pencere yoktu. Wallander lambayı yaktı. Sol tarafta alçak tavanlı bir oturma odası, sağ taraftaysa mutfak vardı. Az ileride de üst kata çıkan dar bir merdiven vardı. Basamaklar ayaklarının altında gıcırdadı. Yukarıda 3 yatak odası vardı, 3'ü de boştu. Evde kimse yoktu. Wallander içinde bulundukları durumu değerlendirmeye çalıştı. Bu evde oturan kadın acaba gelecek miydi?
Sanmıyordu. Özellikle Taksel'le bebeği yanında olduğundan beri. Acaba geceleri dışarı mı çıkıyorlardı?
Wallander yatak odalarının birindeki camlı kapının balkona açıldığını fark etti. Balkon büyük saksılarla doluydu ama saksıların içinde topraktan başka bir şey yoktu.
Hem balkon hem de boş saksılar Wallander'in cesaretini kırmıştı. Hızla odadan çıktı, koridora geri döndüler.
Martinson'u ara dedi. Svedberg karakola geri dönsün, aramayı sürdürsünler. Yvonne Ander'in bu evin dışında başka bir evi daha olduğunu sanıyorum. Belki müstakil bir ev.
Sokağı ve binayı gözetim altına almamız gerekmez mi?
Bu akşam geri dönmeyecek. Ama haklısın, gerekir. Svedberg'e söyle, bu konuyla da ilgilensin.
Höglund tam evden çıkmak üzereyken Wallander onu durdurdu. Bir kez daha çevresine bakındı. Mutfağa gidip ışığı açtı. Tezgahın üstünde iki kirli bardak duruyordu. Bardakları mendiline sararak genç kadına uzattı.
Parmak izleri dedi. Svedberg'e bunları Nyberg'e vermesini söyle. Çok önemli olabilir.
Üst kata çıktı. Höglund'un kapıyı kapatıp dışarı çıktığını duydu. Bir süre karanlıkta durduktan sonra onu bile şaşırtan bir şey oldu. Banyoya giderek havlulardan birini alıp kokladı. O özel parfümün kokusunu belli belirsiz duydu. Ne var ki koku ona başka bir şey anımsatmıştı. Hatırlamaya çalıştı. Kokunun anısı. Havluyu yeniden kokladı ama neyi anımsattığını tam olarak çıkaramıyordu. Çok yaklaştığını bilmesine karşın yine de hatırlayamamıştı. Bu kokuyu başka bir yerde duymuştu. Nerede ve ne zaman duyduğunu anımsamıyordu ama yakınlarda olduğunu biliyordu. Kapının açıldığını duyunca yerinden fırladı. Martinson'la Höglund basamakları çıkıyordu.
Aramaya başlamalıyız dedi Wallander. Yalnızca onun bu cinayetlerdeki rolünü değil ama aynı zamanda da diğer evinin adresini bizlere verecek olan ipuçlarını araştırmalıyız.
Neden başka bir evi daha olduğunu düşünüyorsun diye sordu Martinson.
Aradıkları kişi sanki yanlarındaymışçasına ve konuştuklarını duyabilecekmişçesine fısıltıyla konuşuyorlardı.
Katarina Taksel dedi Wallander ve bebeği. Ayrıca Runfeld'in 3 hafta boyunca bir yerde esir tutulduğuna da inanıyoruz. Burada Yistad'ın göbeğinde bunu yapamazdı değil mi?
Martinson'la Höglund üst katı incelemeye başlamışlardı. Wallander oturma odasındaki perdeleri çekerek lambalardan bazılarını yaktı. Sonra da odanın ortasında durarak yavaşça arkasını döndü. Bu evde yaşayan kadının çok güzel mobilyaları vardı ve kadın sigara içiyordu. Deri kanepenin yanındaki küçük masanın üstünde küllüğü görmüştü. Sigara izmaritleri yoktu ama kül vardı. Duvarlara resimlerle bazı fotoğraflar asılmıştı. Manzara ve çiçek resimleriydi bunlar ama güzel değildiler. Tablolardan birinin sağ alt köşesinde bir imza vardı. Anna Ander, 1958. Bir akrabası olmalıydı. Ander alışılmışın dışında bir soyadıydı. Çerçeveli fotoğraflardan birine baktı. Bir çiftlikte çekilmişti. Wallander bu resmi çeken fotoğrafçının resmi ya bir damın üstünden ya da bir merdivenin tepesinden çektiğini düşündü. Kadının varlığını hissetmeye çalışarak odanın içinde dolaştı. Bunun neden bu denli zor olduğunu düşündü. Her şeyde bir terk edilmiş duygusu var dedi kendi kendine. Fazla ciddi bir terk edilmişlik. Belki de buraya sıklıkla gelmiyordur. Zamanının büyük bir bölümünü başka bir yerde geçiriyordur diye geçirdi içinden. Duvarın yanındaki küçük çalışma masasının yanına gitti. Perdenin aralığından aşağıda uzanan küçük bahçeyi gördü. Rüzgar camın arasından esiyordu. Bir sandalye çekerek oturdu ve en büyük çekmeceyi açtı. Kilitli değildi. Sokaktan bir araba geçti. Wallander bir arabanın farlarının camı aydınlattığını sonra da uzaklaştığını gördü. Rüzgar olanca hızıyla esmeyi sürdürüyordu. Çekmecenin içinde birçok mektup vardı. Gözlüklerini çıkararak en üstteki mektup yığınını aldı. Gönderen A. Ander'di ve mektup İspanya'dan bir yerden gönderilmişti. Zarfın içindeki mektubu çıkararak hızla gözden geçirdi. Anna Ander'in annesi olduğu açıkça anlaşılıyordu. Annesi bir yolculuktan söz ediyordu. Son sayfada ise Afrika'ya gitmek üzere hazırlıklar yaptığını yazmıştı. Mektubun tarihi Nisan 1993'tü. Mektubu diğerlerinin üstüne koydu. Üst kattaki döşemelerden gelen ayak seslerini duydu. Bir elini çekmeceye soktu. Hiçbir şey yoktu. Diğer çekmecelere baktı. Kapılarda bile terk edilmiş duygusu var diye geçirdi içinden. Önemli bir şey bulamadı. Ev doğal olamayacak denli boştu. Artık kadının başka bir yerde oturduğundan emindi. Çekmeceleri incelemeyi sürdürdü. Üst katın zemini gıcırdadı. Saat sabahın 1:30 olmuştu.
36. ayrımın sonu. Sayfa 444.